Ayrım 20, sayfa 349. Bu kadar kötülüyorum ya Kemal Tahir'i, yine de altını çizdiğim, dayanamayıp sana okumak istediğim yerler oldu. Buradaki bu çirkin koşullar altında bile okuduklarından çıkardığım bir iki ilginç yeri biriyle bölüşmek isteyişimin de ayrı bir güzellik olduğunu düşünüyorum. 450 sayfalık 10 mezbelenin bir yerinde Kemal Tahir İstanbul'un bedestenini anlatıyor. Bilirsin orayı, hani Kapalı Çarşı'dan Nur Osmaniye Camii'nin avlusuna çıkarken eski eşyaların haraç mezat satıldığı o eşsiz güzellikteki yapı. Hani serin, koyu, yüksek tavanlı, eski eşya, küf, tarih kokan müzayede salonu. Yazar Cumhuriyet'in Osmanlılık'la birlikte bütün bir geçmişi de yok ettiğini bedesteni anlatarak dile getirmeye çalışıyor. Dikkat edilirse birkaç belli başlı kalemden başka hiçbir mal, halılar, eski gümüş takımlar, birkaç antika parça, bazı büyük hattatların eserleri sayılmazsa burada hiçbir şey artık gerçekten değerli, daha doğrusu pahalı değildi. Cumhuriyetle beraber toplumun hayatından tekmeyle kovulmuş Osmanlılığın ufak tefeği, süsü, işe yararlılıklarıyla beraber bütün değiş tokuş değerini, bütün tarihsel değerlerini yitirmiş, hepsi burada hiç acımadan çürümeye bırakılmıştı. Sayfa 292. Sana asıl aktarmak istediğim burası değil ama. Giriş olarak önemli bulduğum için aktardım. Batılılaşma ile birlikte Cumhuriyet'e de nefretle bakan Kemal Tahir'in asıl güzel anlattığı bölüm şöyle. Tanzimat'tan bu yana İstanbul'un birkaç semtinde, İzmir'in birkaç mahallesinde, Beyrut'ta, Selanik'te batılılaşmayı bunları kabul etmek, batılılaşmasız da yaşanmaz sanılarak alık Osmanlıların bonmaşelerden, pazar dölevanlardan, binbir çeşitlerden kapışarak kendi ya da birbirlerinin evlerine koşturdukları maskaralıklar, tamamıyla başka bir toplum için yapılmış olduklarından Osmanlılar da ancak köpekleşmeyi, ruh rezilliğini ispatlayan hediyelikler, yadigarlar, gerçek Osmanlı hanımlarına el sürmekle değil, göz değdirmekle iğrenme veren %100 pislikler, sanata hiç uğrayamamış olmanın çirkinliğini yüklenmiş şeyler, Batı uygarlığının alık Batılılarda düşünülerek piyasaya sürülmüş küçük dolandırıcılık avadanlıkları, bütün bu yığınların üstünde, sağında solunda atılmışlığın acılığını yenerek soyluluklarını alçak gönüllülükle koruyan kilimler, halılar, heybeler. Osmanlı kadınlığının göz nurunu, el emeğini, üstün zevkini yüzyıllardan beri yiğitçe taşımış işlemeli yağlıklar, dantelalar, oyalar, çeşitli gergef işleri, maden döküntüsü gibi horlanarak şuraya buraya atılıvermiş oldukları halde nefis çizgileriyle heykellere meydan okuyan bakır kapkacak. Ermeni, Rum, Türk, Laz ustaların Osmanlı bakırcılığına vurdukları şaheser damgalar. Kemal Tahir'in savunduklarına o güzelliklerin unutulmaması, gözden çıkarılmaması gerektiğini hak veriyorum. Ama neyi yüceltmeye çalıştığı, neyi aşağıladığı da gün gibi ortada. Romanda sağlam bir kuvayi milliyeci olan emekli öğretmen Ramiz Efendi var. Savaş bitmiş, cumhuriyet kurulmuş, aradan 7 yıl geçmiştir. Yurtsever bir ana olan çok sevdiği karısı Fatma Hanım'ın kansere yenilişi, Ramiz Efendi'yi yıkmaya yetmiştir. Fatma Hanım, oğlu Kadir'e ayırdığı çok güzel bir ipekli yatak takımını, ileride evlenince düğün hediyesi olarak oğlu Kadir'e verilmesini vasiyet etmiştir. Ramiz Efendi, karısının ölümünden sonra kendisini kapıp koyvermiştir. Üstü başı dökülmektedir. Oğlu Kadir, onun bu durumundan utanmaktadır. Babasına o yatak takımını satmasını, kendine yeni bir üst baş almasını önerir. Ramiz Efendi karşı çıkar. Ama bir gün koşullar çok ağırlaşınca birlikte bedestene gidip yatak takımını satışa çıkarırlar. Ramiz Efendi kahvede oturmaktadır. Gelirler, ona müjdeyi verirler. Yatak takımını satmadık, gerek kalmadı derler. Ramiz Efendi'nin yanıtı çok güzel. Onun yanıtını seninle paylaşmak için anlattım bunları. Der ki, yazık ettik, satmadınız. Olabilir, satılığa çıkardık ya. Ne demektir satılığa çıkardık? Gözden çıkardık. Siz bilirsiniz arslanlarım. Mutlaka savunulması gereken şeyler vardır. Ancak ölümden sonra bırakılır şeyler. Eliniz ayağınız tutarken hangi nedenle olursa olsun onları yere çaldınız mı gerisinin hiçbir değeri kalmaz. Şöyle olmuş, böyle olmuş, kırılmış ya da kırılmamış. Birisi alıp gitmiş ya da hiç gene size kalmış. Hiç kimse alıp götürmeye layık görmediğinden gene size kalmış. Hiç kimse çiğnemeye tenezzül etmediğinden. Nasıl eğilip yeniden alırsınız? Alsanız ne olur? Neye yarar? Nereye koyarsınız? Nasıl bakarsınız yüzüne? Nasıl bakabilirsiniz? Yoruldunuz boş yere. Sağ olun. Sayfa 309. Ne garip, paylaşmak istediğim bu bölümleri sana yazarken o kadar da beğenmedim. Paylaşılacak daha güzel şeyler bulmalıyım sana. Karıma yazdığım mektuptan. Getirdiğim voleybol topu çok çabuk eskidi. O kadar çok oynanıyor ki, beton yer, taş duvarlar o kadar tez ihtiyarlatıyor ki her şeyi. Sen beni asıl William Faulkner'ın Ayı adlı kitabını okurken görecektin. Müthiş bir dikkatle alabileceğimi, öğrenebileceğimi elde etmeye çalışarak ama büyük bir ustanın önünde eğilip büzülerek üçlükle okudum kitabı. Faulkner çok değişik bir yazar. Zaman denilen kavramı alt üst ediyor, akan zamanı durduruveriyor, dilediğince, dilediği hızda, dilediği yönde akıtıyor. Müthiş gözlemleri, sapmaları var. İnsanlara, nesnelere çok başka, çok derinlere sokularak yaklaşabiliyor. Her şeye çok değişik bir gözle bakıyor. Kocaman bir petek göz Faulkner. Usta bir sıkıcı. Amansız bir dikkatle yazıyor, okurundan da aynı uyanıklığı istiyor. Elinde bir kitabı daha var. Döşeğimde ölürken, ilk fırsatta onu da okuyacağım. Karıma yazdığım mektuptan. Akşam olunca okuyor. Teyzeleriyle birlikte iskambil falı açıyordu. Çoğu zaman geceleri, hele ay ışığı olduğu zamanlar uykusu kaçıyordu. Bunun tek nedeni, çok şiddetli bir yaşama zevki duymakta olmasıydı. O zaman düşünceleriyle, düşleriyle baş başa, seher vaktine kadar bahçede dolaşıyordu. Sayfa 55. Tolstoy'un Diriliş romanını bu sabah bitirdim. Yazar romanın baş kişisi olan Prens Dimitri'yi böyle anlatıyor. Çok şiddetli bir yaşama zevki duymakta olması. Dimitri'yi uykusuz bırakıyor. Düşünebiliyor musun? Hiç böyle bir duygun oldu mu senin? Olabilir mi? Ancak prens de bu duyguyu yitirecek, yaşamın, toplumun, insanların acılarıyla, gerçekleriyle karşılaştıkça o da bu duygusunun çok ötelerine geçecektir. Ben de dayımdan kalma çok eski bir çevirisi vardı. Yanılmıyorsam adı da Basübadel Mevt idi. Anlamı ölümden sonra dirilme. Bu adı taşıyan bir kitabı nasıl okuyabilirdim? Üstelik cilt etmiştim de. Böyle büyük olduğunu duyduğum, okumaktan kaçındığım kitapları haftalıklarımdan artırdığım paralarla ciltletir, kitaplığıma koyardım. Tolstoy'un o ünlü Harp ve Sulh adlı bilmem kaç ciltli kitabını da ciltletmiştim. Okumaya pek düşkün olmayan babam o kitabı okumaya başlamış, hepsini okuyup bitirmişti. Ben de ilk cildini alıp okumaya çalışmış ama götürememiştim. Babam bunu sürekli başıma kalkmıştı. Babam daha sonra Tolstoy'un Anna Karenina'sını da okumuştu. Gariptir, Tolstoy adı bende hep bir ürperti yaratmıştır. Kitaplarının büyüklüğü hep korkutmuştur beni. Ama Dostoyevski'nin yeri başkadır bende. Onunla büyük, çok sıcak bir dostluk kurmuşumdur her zaman. Bir şeyler yazmaya çalışan beni Dostoyevski her zaman etkilemiştir. Burada kitap bulmak çok zor. Diriliş de bir rastlantı sonucu elime geçti. Kemal Tahir'den sonra Tolstoy'u okumak doğrusu büyük bir keyifti. Yine koğuşta bir ara elime geçen Turgenev'in Ham Toprak adlı romanıyla Diriliş arasında büyük benzerlikler buldum. Her iki romanda da aynı döneme anlatılıyor. 1870'li yıllar. Özellikle nihilistlerin tutarsız davranışlarını her iki romanda çok güzel gözler önüne seriyor. Kemal Tahir'in gevezeliğini düşününce bu büyük ustaları okumanın ne büyük bir kazanç olduğunu bir kez daha anladım. Bunca çirkinliğin ortasında başka bir hayatı bölüşüyor bu yazarlar bizimle. Bana Savaş ve Barış'ı getir lütfen. Kitaplığımızda olacak Tolstoy'u bir an önce okumak istiyorum. Karıma yazdığı mektuptan. Gürültüsüzlüğü, sessizliği nasıl özledim bilemezsin. Şimdi durgun bir deniz kıyısında, bir kayalığın üstünde olsam, aşağılarda kumsala sokulan, denizin küçük hışırtıları, karşıda batmaya hazırlanan bir güneş, havada sessizce dönen martılar, doğanın o ayıltıcı dinginliğin içinde yakılan bir sigara. Orada hiç bilmediğim bir şeyleri özlemek. Bugün getirdiğin kitaplardan birine, Max Frisch'in Cezaevi Günlerine başladım. Tatsız bir çeviri. Üstelik bu gürültülü ortamda okumam olanaksız. Yazamıyorum da. Bugün koğuş nöbetçisi benim. En iyisi kalkıp masaları hazırlamak. Yemekten sonra görüşürüz. Saat 21.15. Herkes yataklarına çekildi. Saat az ötede cızırdayıp duruyor. Üstelik daha da acemi birinin elinde. Bu gürültü yavaş yavaş azalacak. Sazın sesi kesilecek. Radyo susacak. Konuşmalar bitecek. Hafif horultular koğuşa egemen olacak bir süre sonra. En iyi kitap okuma saati geliyor demektir. Saz sustu. Oh be, radyoda özel gönlüm, o buruşuk, o koca karı Türkçesiyle bildik türkülerinden birini okuyor. Hiç sevmiyorum. Hücrede kaldığım günlerdeki hayal kurma gücüm de kalmadı. Karıma yazdığım mektuptan. Dün Mehmet Fuat'tan, bugün de Cem Yayınevi'nden kitaplar geldi. İstemiştim, sağ olsunlar göndermişler. Şu anda okunmayı bekleyen tam 45 kitabım var. Artık kitap getirmen gereksiz. Wolfgang Borchert'in Bu Salı adı altında toplanmış öykülerini okudum. Çok genç yaşta, 24 yaşında ölmüş. Her öyküsü birer çığlık, vuruyor okurken, çok tatlı ama çok deneyimsiz vuruşlar, ağır yumruklar atamıyor. Savaş ve Barış'a başladım. Dirilişin sonunda romanın baş kişisi Prens Dimitri, kurtuluşu İncil'de bulur ama Tolstoy, Dostoyevski gibi öbür dünyanın özlemi içinde değil, bu dünyaya çok bağlı, ayakları çok daha yerde bir yazar. Ne güzel, uzun uzun Tolstoy okuyacağım. Bir küçük burjuva olduğumu gizlemiyorum. Daha ilk günlerde bunu açık açık söyledim arkadaşlara. Yahu küçük de olsa burjuvalığı daha başından kabul ettin. Biz seni nasıl eleştireceğiz şimdi?" dediler. Bir başka sınıfın kılığına göstermelik girenlerin tavrını sevmiyorum. Özenti davranışlar çok bol burada. Dayanılır gibi değil. Karıma yazdığım mektuptan. Savaş ve Barış'ı okuyorum keyifle. Tolstoy bu dev romanını 6 yılda tamamlamış. Kitabı yazmaktayken bir arkadaşına yazdığı mektupta bak neler söylüyor. Aklımın da ruhumun da bütün yeteneklerinin böylesine özgür, böylesine çalışmaya elverişli olduğunu hiç hissetmemiştim. Şimdi ruhumun bütün gücüyle çalışan bir yazardan başka bir şey değilim. Şu ana kadar hiçbir zaman yazamadığım, düşünemediğim biçimde yazıyor, her şeyi ayrıntılarıyla düşünebiliyorum. Yine bu büyük ustadan bir özdeyiş. Bir sanatçının en büyük amacı o sayısız, o bitmez tükenmez belirtileri içinde hayatı bütünüyle sevdirmektir. Oktay Akbal bugünkü yazısında Balzac'ın bir sözünü anıyor. Sevmek bir başkasının hayatını yaşamaktır. 2 gün önce gece yarısıydı, uyuyamamıştım. Ortadaki uzun yemek masalarından birine geçip sana mektup yazmaya başlamıştım. O mektubu yolladım mı sana bilmiyorum. Çünkü yazıp da göndermediğim, yırtıp attığın çok mektup oluyor. Neyse. Mektubu yaralamıştım sanıyorum. Saat 24'ü geçmiş olmalıydı ki küçük radyomu da yanıma almıştım. Bir yandan da hafifçe il radyosunu dinliyordum. Ömer adlı bir arkadaşımız var koğuşta. Korkunç bencil, anlatılmaz, dayanılmaz biri. Gece herkes yattıktan sonra kalkar, dolaptan ekmek peynir çıkarır yer. Çok ekmek yer Ömer. Belki de bu yüzden böyledir. Doyduğunu pek anlamaz. Midesi doysa bile gözü doymaz. İnekler gibi, tavuklar gibi ağzı hep yiyeceklerdedir. O gece de kalktı yine. Dolaptan bir şeyler çıkarıp yemeye başladı. Beni öyle masanın bir köşesinde görünce geldi, karşıma geçip oturdu. Hiç aldırmadan mektubu yazmayı sürdürdüm. "Ne yazıyorsun?" dedi. "Karıma mektup yazıyorum," dedim. Gözlerini dikip yazdıklarımı okumaya çalıştı. Utanmadan, utanmayı aklına bile getirmeden uzanmış, sana yazdıklarımı okumaya çalışıyordu. Üstelik de görebildiklerini heceleyerek sesli okuyordu. Uyarmak, engel olmak için başımı kaldırıp birkaç kere dik dik baktım yüzüne. Anlamadı. Elimi mektubun üzerine kapattım, yine anlamadı. Başka bir kurtuluş yolu bulamayınca mektubuma şöyle bir şeyler yazdığımı hatırlıyorum. Şu anda karşımda dünyanın en salak, en anlayışsız ineklerinden biri var. Eğilmiş sana yazdığım şeyleri okumaya çalışıyor. Ama kafasızın biridir. Okuduklarını pek anladığını sanmıyorum. Bunları da heceleyerek okumuş, başını kaldırıp yüzüme bakmış, nasıl olduysa anlamış, yavaşça kalkıp yatağına gitmişti. Şimdi yine Savaş ve Barış'ıma dönüyorum. Karıma yazdığım mektuptan. Senden gelen mektupları saklıyorum. Dilerim sen de benimkileri saklıyorsundur. Belli koşullar altında yazılmış olsalar da nice yaşantılar, görüntüler sanki yaşanmamış, görülmemiş gibi geçiştirilmiş bile olsa bir anlamda benim günlüğüm o mektuplar. Birer tutanak yani. Gün gelir bir yaşanmışlığa, bir döneme soluk da olsa bir ışık tutabilirler. Sakla onları. Kızımız büyüdüğünde bu mektuplar bir gün eline geçerse biliyorum önce kağıtları sararmış, üzerindeki yazıları solmuş mektupların zarflarına yapıştırmış pullara şaşkınlıkla bakacak, eskiden ne biçim pullar varmış diye düşünecek. Sonra merakla açacak mektuplarımızı. İkimiz de ölmüş olacağız. Belki mektuplarımızın kat yerlerinde bir güve kurçuğunun pamuksu kozası ürpertecek onu. Yüzünde, özellikle de dudak kıyılarında, göz altlarında beliren bir kırışmayla mektupları parmak uçlarıyla tutacak, okuyacak. Ama yine biliyorum ki elinden bırakamayacak. Hepsini o akşam okuyup bitirecek. Ama bize karşı bir öfkeden çok bir acıma duyacağını sanıyorum. Acımaya kalkacaksa şimdiden kızabilirim ona. Şunu da iyi biliyorum ki kızımız bizden utanmayacak. Hiç belli olmaz, belki de imrenecek bize. Çocuklarıma çirkin bir baba görüntüsü, çirkin bir baba kalıntısı bırakmayı hiç istemem. Kendi anamdan babamdan bende kalan anılar, özenilecek bir sevgiye, örnek bir dostluğa, dayanışmaya değil, tam bir düşmanlığa, nefrete dayanır. Bu yüzden çocukluk günlerinden ayıklayıp kendime sakladığım pek az güzellik vardır. Karıma yazdığım mektuptan. Bugün dosyamızın inceleneceği gündü. Sabah avluda voleybol oynuyorduk. İlhan'a bir kağıt geldi, tutukluluğunun süreceği belirtilen bir yazı. Üste bir takım adlar vardı, benim adım yoktu aralarında. Abdi'nin, Emil Galip'in, Altan Öğmen'in de. Oyunu sürdürdük. İçeri alınınca oturup bunu bir anlam vermeye çalıştık. Büyük bir olasılıkla kağıtta adı olmayanların salıverileceği konusunda birleştik. Abdi, salıverilme emri gelmiş gibi herkese çaylar ısmarladı. Korkunç deşeliydi. Saat 16'ya doğru salıverilme haberi geldi. Abdi Yazgan, Emil Galip sandalcı salıveriliyordu. Benim adım yine yoktu. Belli etmemeye çalıştım ama içimde bir yerlerim çürüdü. Bir yandan onların salıverişlerine sevinirken, bir yandan da burada kalışıma üzülüyordum. Onlar ötebirlerini toplarken ben şaşkınlıktan yerlere atılmış sigara diplerini topluyordum. Onları yolcu ettik, gittiler. Sonradan öğrendim, Aslan Ömer de salıverilmiş. Bu şu demekti, bizlere yüklenen suçun saçmalığı anlaşılmıştı ki bunca kişi salıverilmişti. Peki ama ben? Ben Ömer Aynay'ı ev aramaktan bekletiliyorum anlaşılan. Bakalım ne olacak? Karıma yazdığım mektuptan. Az önce ne kadar üzdüm seni. Sabah gazetelerinde kötü haberi okumuştun. Salıverilmiyordum, bitkindin. Bense öfkeliydim. Niye kendimi sana olduğum gibi gösterdim? Niye gizlemedim kendimi? Nasıl da zayıflamışsın. O incecik, daha incelmiş hüzünlü yüzünü, ağlamayı hazır yüzünü bir görüntü olarak bıraktın, gittin bana. Sabah avluda top oyununa katılmamış, kafam bir yığın karanlık düşünceyle dolu, bir kara sinek gibi amaçsız duvar dibinde volta atıp durmuştum. Saat 14'te yine çıkacağız avluya, soyunup oynayacağım bu kez. Adam akıllı yoracağım kendimi, uyku saatine kadar da uzanıp kitap okumaya çalışacağım. Savaş ve Barış, alabildiğini esnetilip yayılmış bir roman. Dirilişin diriliği, zindeliği yok bu kitapta. Behçet Necatigil'in iki dizesiyle sana iyi geceler diliyorum. Neden sıkıntıyı, hüznü, pişmanlığı geçiriyor gece sefalarının açtığı saatler? Az önce mahkemenin kararını ilettiler. Kararın ilgili bölümünü elbette bozuk Türkçesini düzelterek yazıyorum sana. Sanıkların avukatları aracılığıyla verdikleri dilekçeleriyle buna ilişik hazırlık soruşturması incelendi. Bu arada askeri savcılığın müzekkerisiyle sanıklardan Aslan Öğmen, Abdi Yazgan, Emil Galip Sandalcı'nın tahliye istemlerine iştirak edildiği, ancak Erdal Öz'ün tahliye istemine iştirak edilmediği anlaşıldı. Gereği düşünüldü. TCK'nın 141. maddesinin ihlal suçundan sanıklar Aslan Öğmen, Abdi Yazgan ve Emil Galip Sandalcı'nın tutuklanmasını gerektirir sebeplerin ortadan kalkmış olması nedeniyle sanıkların istemleri yerinde görülerek salıverilmelerine, sanık Erdal Öz'ün tutuklanmasını gerektirir sebeplerin henüz ortadan kalkmamış olduğu nedeniyle salıverilme isteminin reddine, tutukluluk halinin devamına 353 sayılı yasanın 75. maddesi gereğince itiraz yolu açık olmak üzere oy birliği ve sırasıyla karar verildi. Karıma yazdığım mektuptan. Durmadan dinlenmeden sana konuşuyorum, sana yazıyorum. Bazen bir bölümünü temize çekip sana postalıyorum. Yazdıklarımın en kötüleri de sana gönderdiklerim oluyor. Yani sen sana yazdıklarımın en kötülerini, en yapmacıklı olanlarını okuyorsun. Ne yazık ki kalemin kağıda geçirebildiği sözcüklerden oluşuyor yazı. İnsanın kafasından, yüreğinden geçenlerin bu koşullarda ne kadar azı yazı olabiliyor. Hiçbir kitabı okuyup bitiremiyorum. Okuyup bitirmek gibi bir koşul olamaz tabii. Ama o kitabın biraz da kötü oluşundan gelir bu. Benim bitiremeyişimin nedeni bu değil. Bitiremiyorum. Atilla İlhan'ın bir şiiri vardır bilirsin. Sessizce bir cigara yakardın, parmaklarının ucunu yakardın. Kirpiklerini eğerdin, bakardın. Üşürdüm, içim ürperirdi. Son dizeye bayılıyorum. Üşürdüm, içim ürperirdi. Edip Cansever'in adını çıkaramadığım bir şiirinde de şöyle bir dize geçer. Ben gidince hüzünler bırakırım. Bu benim yaşadığımdır. Cemal Süreya daha neşeli konuşur. Canımla besliyorum şu hüznün kuşlarını. Anlatılmaz bir tadı var bu dizenin. Bu şiir yalnızca bu dizeden dolayı bile güzel bir şiirdir. Yeter bana. Aragon'un dediği gibi bu dize her dilimin ucuna geldiğinde bende bir baş dönmesi bırakır. Buna ben güzellik sarsıntısı derdim. Aragon baş dönmesi diyor. Senden kaç gündür mektup gelmiyor. Neden? Oysa bir kağıda merhaba diye yazıp postalasan yeter bana. Metin Eleoğlu'nun bir şiirinde dediği gibi beni aç bırak, evsiz, burbasız bırak, beni sensiz bırakma. Karıma yazdığı mektuptan. Demek saçlarım birdenbire aklaşmış. 3 gün sonra cezaevinde 3 ayım da olacak. Demek bu 3 ayın bende yarattığı çöküntü gözle görülecek kadar belirgin. Ayna yok ki kendimi görebileyim. Yüzümü unuttum sanki. Bu mektubundaki gibi gördüğün yüzümü sık sık anlat bana. Aynam ol benim. Dimitri Dimov'un 2 ciltlik tütün romanını zorla da olsa bitirdim. Son 200 sayfası beni oldukça sarstı. Ustaca başarılmış incelikler vardı son 200 sayfada. Tütünde tek düze uzun uzun anlatılmış boş bölümler çoktu. Bugün okuduğum son 200 sayfada bu büyük boşluklar, kuruluklar yoktu. Romanın bitişi de güzeldi. Bitirince kalktım, demir parmaklıklara başımı dayayıp bir süre öylece kaldım. Romanda yaratılan dünyayı sürdürdüm kafamda. Bu bir bakıma romanın yarattığı dünya ile içinde bulunduğum dünyanın arasında bir süre askıda kalışımdı. Toplumcu gerçekçi akımının önde gelen yapıtlarından biri sayılıyor tütün. Ama bir başyapıt değil. Şolohov, toplumcu gerçekçi akımın sözcülerince gerici, tutucu bir yazar bile sayılır. Ama Şolohov, tütünün yazarına 5-0 basar. Geçenlerde yeniden okuduğum Ölümün Adı adlı romanın yazarı Mnakov ile Dimitri Dimov'u kat kat aşmış bir yazar. Dışarıda olsaydım, gönül esenliği içinde okusaydım, tütünü böyle değerlendirir miydim bilemiyorum. Ama cezaevindeyim, çok yalnızım, müthiş sıkılıyorum. Çolohov, durgun akardı donda, toplumcu gerçekçi akımı yaratan, devlet görevlisi Judanov'un edebiyatı yönlendirmeye çalışan genel bildirisine karşın bireysel davranışını, romanında bireyi unutmadığını kitabın bir sahnesinde ne güzel vurgular. Bütün çiftlikler kamulaştırılmıştır. Bütün hayvanlar ortak mülkiyetin kapsamı içine alınmış, kolhozun içine sokulmuştur. Bir köylü de kolhozun bekçisi olmuştur. Onun da bir ineği vardır ama o inek artık kendisinin değil, kolhozun ortak malıdır. Amansız bir kış yaşanmaktadır. Sığırlardan biri yere uzanıp uyuyacak olsa, derileri buza yapışmakta, yerden kalkmaya kalksa, buzla bütünleşen derileri yırtılmakta, soyulmaktadır. Köylü, sığırları akşamüstü yine kolhozun ahırına sokar, yere yatınca, o soğukta yere yapışıp kalmasınlar diye bütün hayvanların altına bol saman atar. Ama bir zamanlar kendinin olan sevgili ineğinin altına biraz daha bol saman atar. İşte iyi edebiyat burada başlıyor bana kalırsa. Bütün o buyruklara, yasaklara karşın bireyin edebiyattaki önemini, üstünlüğünü Çolohov çaktırmadan da olsa romanına koymuştur. Çolohov'un büyüklüğü de burada bence. O görkemli komünist dünya öncüsü Rusya, gördüğüm kadarıyla o süre gelen büyük Rus edebiyat geleneğini yok etti. Ne yazık ki. Bakıyorum da Rusya'dan doğru dürüst yazar çıkmıyor artık. Bir Kırgızlı Cengiz Aytmatov var, bir de konularını ustaca bir kaçamakla geçmişteki tarihe geçmiş dönemdeki olaylardan yola çıkarak yazan usta yazar Simonov var. Başka da yazar çıkmıyor artık Sovyetler Birliği'nden. Bunda bir tuhaflık yok mu? Düpedüz uygulamada bir yanlışlık, bir kusur var bence. Bana bir çift 41 numara bez ayakkabı getirir misin? Karıma yazdığım mektuptan, saat 22.45. Yalnızca bir odacık isterdim. Çatı arasındaki aydınlık odayı. Orada eski eşyalarımla, aile resimleri ve kitaplarla yaşardım. Bir koltuğum olurdu ve çiçekler ve köpekler ve taşlı yollar için kalın bir baston. Ve başka hiçbir şey. Yalnız fil dişi renginde, sarımtırak deri ciltli, ilk sayfasında çiçekli, eski bir resim bulunan bir defter. Bu deftere yazardım, çok şey yazardım. Çünkü aklıma çok şeyler gelirdi ve pek çoklarına ait anılarım olurdu. Ama Tanrı bilir, niçin böyle olmadı. Eski mobilyalarım, koymama izin verdikleri bir samanlıkta çürüyor. Benimse ey Tanrım, benimse üzerimde çatı yok ve yağmur gözlerimin içine yağıyor. Rilke böyle anlatıyor yazma özlemini. Onun o ölümsüz yapıtını, Miles Lourdes, Bridge'in notlarını okuyorum yine. Bu kaçıncı okuyuşum? Üniversitenin ilk yıllarında başucu kitabımdı. Ne çok etkilemiştir beni, ne çok yerini çizmişimdir bu kitabın. Pek çok bölümü de belleğimdedir. Bir kutsal kitap gibidir. Günün herhangi bir anında, herhangi bir yere açılıp okunabilir. Bir tür günlük. Şu anlatımdaki güzelliğe bak. Bir arada bir şey düşüyor, halının üstüne yumuşak bir sesle düşüyor, sert döşemin üstüne berrak bir sesle düşüyor ama her iki yere düşen de kırılıyor. Keskin bir sesle parçalanıyor ya da sanki ses vermeden ikiye bölünüyor. Çünkü her zaman el üstünde tutulan bu şeyler hiçbir düşmeye dayanamıyorlardı. Ayrıntıları ulaşılması güç bir incelikle, müthiş bir ustalıkla kağıda geçiren bu ustanın önüne bir kez daha eğiliyorum. Karıma yazdığım mektuptan. Dün gece sana o mektubu yazdıktan sonra saat 00.30'a kadar Rilke'yi okudum. Koğuş sessiz oluyor o saatlerde. Sessizlikse en çok aradığım şey. Önce kitabın tel dikişlerini söktüm, sayfalar gevşedi, özgürlüğüne kavuştu. Şimdi kitabın neresini açsam, sayfalar olgun bir gülün yaprakları gibi iki yana açılıveriyor, öylece kalıyorlar. Bazı az iş yapan, kuytu dükkanlar vardır. Çok seyrek, çok az alıcı girer dükkana. Bir adam, oloş dükkanın bir köşesinde bağdaş kurup oturmuştur. Önünde bir rahle vardır. Rahlede bir kitap açık durur. %100 eski yazıyla yazılmış bir kitaptır. Adam, o sessiz loşluk içinde, dudaklarını oynatarak önünde açık duran kitabı okur. Hafifçe de öne arkaya sallanır. Okuduğu belki de Kur'an'dır. Ne zaman o dükkanın önden geçsen, değişmez bu görüntü. Nereden aklına geldi bu diyeceksin. Kitabımın rahatça açılışından, bir de sana aktarmayı düşündüğüm Rilke'nin şu sözlerinden. Bazen de Sen Caddesi'ndeki küçük dükkanların önünden geçiyorum. Vitrinleri tıklım tıklım antikacılar ya da eski kitapçılar ya da gravür satıcıları. Dükkanlarından içeriye hiç giren olmaz, hiçbir iş yapmazlar besbelli. İçeri baktınız mı onları oturuyor görürsünüz, oturmuş, kaygısız, okumaktadırlar. Yarına, Allah kerimdir, kazanç derdinde değillerdir. Önlerinde oturan, keyfi yerinde bir köpekleri vardır ya da cilt sırtlarındaki adları siliyorlarmışçasına kitap dizileri boyunca sürünerek sessizliği büyüten bir kedi. Bu mektupları biraz da benim günlüğüm gibi oku. Çünkü günlük yazacağıma sana mektuplar yazıyorum artık. Karıma yazdığım mektuptan. Az önce elime geçen mektubunun sonunda doyumsuz bir sözün var. Seni kızımdan da çok seviyorum. Ona duyduğum doğal bir sevgi, oysa sen kazandığımsın. Yeni bir güne uyanırmış gibi tazelendiğimi kavruyorum. Sevilenlerin yaşamı perişandır ve tehlikede. Ah, onlar kendilerini açsalardı da sevenler olsalardı, diyor Rilke. Kitabı bitirdim. Öyle bir soğukta okunan kitaplardan değil, her satırında, her sözcüğünde durup görüntüleri yüreğinde bir yere işlemen gerekiyor. Bunu yapıyor Rilke. Hem de hiç zorlamadan. Eşsiz bir gözlem yeteneği, en ince ayrıntılara inebilen olağanüstü bir sezgi gücü var. Ulaşılması olanaksız bir anlatımı, yakaladıklarını müthiş bir ustalıkla yazıya dönüştürüşü var. Belki çok içine dönük bir yazar, olabilir. Öylesine zengin bir üç dünyası var ki, dış dünya soluk kalıyor yanında. Üniversite birinci sınıftan beri kaçıncı okuyuşum bu kitabı. Ama her okuyuşumda yeni bir kitapla baş başa kaldığımı görüyorum. Getirdiğin defterlere bayıldım. Bilmiyorum, ön arka kapaklarındaki resimlere dikkat ettin mi? Şu anda elimin altında olan, dizime koyup üzerinde bu sayfaya sana mektup yazdığım defterin arka kapağında incecik çizgilerle işlenmiş bir gravür var. Eski İstanbul'un Malta taşı döşeli, daracık sokaklarından biri. Birbirinin içine bakan üç katlı, dört katlı ahşap yapılar. Kapının eşiğine oturmuş, sokak keyfi yapan bir Osmanlı. Kaldırımda dolaşan, konuşan adamlar. Evlerin pencereleri hep kafesli, çoğunun güneşlikleri açılmış, ikinci, üçüncü, dördüncü katlarda sokağa taşmış cumbalar. Yukarıda, cumbanın penceresi açık bir yerinde, bir evden güzel bir kadın yüzü görülüyor. Kendisini göstermeden sokağa bakıyor. Sokağın ortasından, önünden giden eşeğini izleyen, yüklü develeriyle bir adam geçiyor. Belli ki paraca derdi yok. Ya Rum, ya Ermeni, ya da Yahudidir garanti. Bizim sokaktan da yine yoksul satıcılar geçiyordur, değil mi? Anadolu'nun kim bilir hangi köşesinden kopup gelmiş bir durmuş, bir yeter, bir garip, bir satılmış. Küçük, uyumsuz, anlaşılmaz sesler çıkararak elindeki küçük şeyleri satmaya çalışıyordur. İki yanda yükselmiş çirkin beton apartmanların yüzlerce bir örnek penceresine bakarak. Onların seslerini özledim dersem inanır mısın? Onlarla ilgili unutulmaz bir anım var. Bir gün nasıl olsa bir yazımda kullanırım. Bir büyük minibüsteydim. Nedense gözlerim kapalıydı. Nereye gittiğim de aklımda değil şimdi. Yükünü almıştı minibüs. Hiçbir durakta durmadan döne dolaşa gidiyordu. Sonunda gelip durmuştuk bir yerde. Bir takım sesler geliyordu. Bütün dikkatimi veriyor ama seslerin, bağırışların ne olduğunu anlayamıyordum. Sonra birden yaşamın çok yakınlarımda sürüp gittiğini anladım. Çocuk sesleriydi. Karışık, anlaşılmaz çocuk sesleri. Bir okulun dağılışıydı belki de. Çocuklar korkunç Allah'ım. Bebek yaparlar haçları. Çocuklar korkunç Allah'ım. Yok sana ihtiyaçları. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın unutulmaz şiirlerinden biridir. Birden bir uzak ses daha kendini bütün seslerden sıyırıp bana kadar sokuluvermişti. İçim ısınmıştı. Yoğurtçu diye bağırıyordu ses bir sokak arasından. Yani yakınlarda sokaklar da var demekti. Satıcılar da, okul çocukları da. Yaşamın kendisiydi bu sesler. Yok yok, sana bunu bir gün daha geniş anlatırım. Tuhaf bir anıdır. Sana A Kader'in iki dizesiyle iyi geceler diliyorum. Sen orada dalından koparılmış bir zerdali gibi dur. Ben burada zerdalisiz bir dal gibi durayım.